Ayrım 21. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 219. 12. Namazını bitirdi. Duasını tamamladıktan sonra rahlenin başına oturdu. Melikname bıraktığı gibi duruyordu. İşte yazının bir iyiliği daha, dedi içinden. Nasıl yazıldıysa öyle kalıyor. Neresinde bıraktınsa oradan başlıyorsun. Kapağı çevirdi, cildinin kalın derisi sanki hiç el değmemiş tazelikte, yaldızı ışıl ışıl. Bezeyi az dokunulmuşluğun renk cümbüşünde. Belli ki altın bilik misali korunmuş. Hiçbir zaman, hiçbir yerde rastlanmaması bundan. Devlet hazinesine saklanmış ve ancak devletten devlete geçmiş. Nazik, devletli ellerin okşayışı iz bile bırakmamış. Sülüs yazısı, Çin'i mürekkebinin kara çizgilerini tesibin sülüyen yakamozunda dinlendirmiş. Satırlar hiç göz değmemişçe pırıl pırıl. Nasıl yazıldıysa Elif'ini çata çata öyle gülümsüyor. Başını sallayarak cildi kapattı. Ne dışı değişmiş ne yazılan. Bu da bir ders. Yazı dehşet bir şey. Çünkü kalıcı. Ölümsüzlüğü arayan Gılgamış, kuş dili bilip yele yön veren Süleyman, dünyayı bir uçtan bir uca fetheden Zülkarneyn, Çin'i Maçin'den, Arap'la Fin'e egemen Cengiz, Alamut'u yıkan, Bağdat'ı yakan Hülagu geçip gidiyor, kalan bir Hızır aleyhisselam, bir de yazı. Ve okunabilir bir dize yazdıysa yazıcısı. Şimdi sen de yazmaya görevlendin, anladın mı başına geleni? Buyuran efendilerin, gözeten yüce Rabbin, birine yazdığını ötekine doğruyu sunacaksın. Doğruyu bu düşündüğün gibi doğrudan, gerçeğiyle yazarsan, dünyadaki efendin yok, kanırtır, kıvırtır, saptırırsan, bütün efendilerin efendisini incitip gücendireceksin. Kaygıyla çevresine bakındı. İçinde uç veren yılgıya kapılmak üzereydi. Bir an, var git, ben bu işi beceremem de, diye geçirdi. Üstüne görev kılınan, temize çekilecek buyrultu, sicile geçecek karar, kayda alınacak ferman ya da eski bir yazmanın açımlaması, yinelenmesi değil ki. Selçuklu'nun gerçek tarihini yaz denildi. Tarih yazmak kolay mı? Benim bu efendilerim bir alem. Tarih yapmak kadar zor bu işi tutup başıma sarıverdiler. Madem onlar sardı, sen soyundun, yaz yazama, gerçeği öğren, diyerek ilk tümceleri yeniden okudu. Olağanüstü gücünden dolayı Dokak'a demir yaylı sanı verilmişti. Mertlik, yiğitlik ve devlet işlerindeki becerisiyle tanınmıştı. Yapku, bütün devlet işlerini ona danışmadan karar veremezdi. Yeniden aklı karıştı. Yapkular da, hakanlar da akıllarına gelen bir soru için bilene danışır ve kararı öyle verir. Ama bu açıklamada bir şey var, tuhaf bir şey. Karar vermez diye anlıyorum. Bilmediğini bilenden öğrenip kararını ona göre oluşturması doğal. Danışmak ondan, bilgi sunmak danışmandan. İyi de o zaman bu veremezdi neyin nesi ola? Posta ortak mı ki? Subaşı Dokak'ın karşısında koskoca Oğuz yapgusunun eli kolu bağlı. En azından eşiti mi oluyor? Olası mı? Aklı kendi sorularıyla allak bullak olmuştu. Kitabı açık bırakarak rahleden uzaklaştı. Bağdaşını değiştirdi, gözlerini yumarak kaykıldı. Şu bütün devlet işlerini ona danışmadan karar veremezdi. Sözünü çözemezsem, Selçuklu'nun gizini de çözemem. Eğer egemen danışmadan karar veremiyorsa, o asla bildiğimiz danışma değil. Devlet adına yapılan işin kararını bal gibi ortak vermek. Bu da ancak danışılan kişilerin eşit olmasıyla mümkün. Sesli sesli, tövbe ya Rabbim, diyerek yerinden sıçradı. Sen beni her türlü günahtan sakın. Efendisi, lök gibi yerinde durmaktayken, devlete ilişkin bir konunun biçem ve yöntemini tartışmak, kişinin hakkı ve haddi olabilir mi? Dünyanın dengesi bozulur yahu. Her kafadan bir ses çıkar. Kimse kimsenin dediğini dinlemez. Çocuk atasına, hayvan sahibine, kadın kocasına dil çıkarır. Ve sürünün dizgini çobanın elinden çıkar. Düzen, düzensizliğe döner. Kararından hoşnut dikildi. Danışma, danışmadır dediği an kendi fikrinden kuşkulandı. İyi de Oğuzların ikide bir töreye dönmeleri, her bir şeyi yeniden, yeni baştan kurarak yücelip genişlemeleri nola, yine Karabasan'a düştü. Ofluya pufluya Melikname'ye uzandı. Satırları yeniden okudu, aynıydı. Demek ki Oğuz düzeninde herkes eşit, her kişi egemen. Her konuda herkes oy sahibi ve böylece toplumun tamamı egemenliği paylaşıyor. Oy anam oy. Oy bu kadar etkin olabilir mi? Sen aklını nerelere çalmakta, hangi şeytanın dolabına çevirmektesin İbni Bibi? Kul efendisiyle egemenlik mi paylaşabilirmiş? Şaşırdın galiba. Tartışma, danışma ne demek? Efendi buyurur, kul işler. İşte o kadar. Diyelim efendi cahil. Cahil bilmediğini bilmez. İnci döktürdüm diye densiz yave yumurtladı. Düzelteceksin. Hem de ona sezdirmeden. Yaveyi dürrü şehvar eyleyeceksin ki efendin kendini inci sedefi sansın. Zırvayı düzeltmek zor deme. Kolaya kul gerekmez ki. Deniz kabuklusu kum tanesini inciye çevirirken ne çekiyorsa kul da aynını çekmiş. Gam mı? İşi bu. Ama efendinin gafını olduğu gibi sunmak günahın en bir büyüğü. Oysa burada bırak gafı, karardan söz ediyor. Yani buyrultudan önce enine boyuna tartışmaktan. Nasıl olur? Acaba yapkunun hakkı mı yok, gücü mü yetmiyor, korkusu mu el vermiyor? Bu üçünün dışında bir gerekçe bulmak zor. Vay vay vay! Aman Allah korusun, aklından geçenleri yel alsın. Bunlar bir nice sorular, bir nice yanıtlar. Bir duyan gören olursa gerçek aykırıdan çıkar diye savunmanı kim dinler? Zebani anında karşına dikilir. Elin ayağın domuz bağına geçirilir. 40 katır mı, 40 satır mı diye sorulduğunda yakınmanı kim duyar? Yoksa alışılmışı değiştirmeye kalkanın yaraşığı budur mu denir? Denirse bir yanıtım var mı? İkircimiyle odayı yeniden taradı. Hiçbir ses, hiçbir kıpırtı izine rastlamayınca güveni pekişti. Çağımızda her bir şeyi düşünmek serbest. Asla söyleyip yazmayacaksın. Yani düşünceni senden gayrısı bilmeyecek. Fikir, söz oldu, ağız ya da kalemden çıktı mı kamulaşır. Diler bir kişiye, ister bir kitleye. Hatta ister salt özel bir arayışa saklanmış olsun. Fikir, düşüncenin dışına çıktı ya, iş bitti. Her tür aykırıyı düşün, araştır, öğren ama açıklama. Açıkladığında karşıt görüş gelir. Sav, savla buluşur. Gerçek ortaya çıkar, umma. Zülfiyarine dokunduğun efendinin öfkesiyle celladın baltası çıkar. İyisi mi? Düşün ve belleğinin en derin çukuruna göm. Gömer de o soruları sormazsam gerçeğe yaklaşabilir miyim? Ne mene bir çağda, ne mene insanlar yaşamış. Ne mene davranışlar olmuş ki ezberimdeki olaylar gelişebilsin ve gelişe gelişe bu çağa dönüşebilsin. İşte ilk kanıtlardan biri rahlenin üstünde. Daha ilk tümcesinde aldı beni nerelere götürdü. Zaman içinde bellekten belleğe yerleşe yerleşe, kuşaklar boyu yaşana yaşana, herkesin bildiği sonuçların neden, nasıl, niçin öyle olduğunu anlamadan, anlatmadan tarihin akışını aktarmak mümkün mü? Hangi ırmak kaynağı ve yatağı olmadan denize kavuşur? Hangi deniz ırmaksız olabilir? Tarih gemici Simbat mı? Olmayan denizlerde yelken açsın, bilinmeyen göklerde uçan halılarla gezsin. Alaaddin'in lambasındaki dev mi? Devirleri deviriversin, kanlı canlı insanın bugününü oluşturan geçmişi, onu ne çarpıtmak ne saptırmak mümkün. Ama kaçış yolu hazır. Salt olayı aktarır, anlamını sen çıkar dersin. Arif olan zaten tez kavrar. Olmayanın elinden yakanı kurtarırsın. Tıpkı o eski öyküdeki gibi. Hani zamanın birinde, bir ülkede pek varsıl bir dihkan, bir de çobanı varmış. Dihkan her karşılaşmada alaylı bir biçimde çobana sorarmış. Çoban, Allah ne işler? Merdiven işler. İşler de neyler? Kimini indirir, kimini bindirir. Hadi git oradan avanak. Binen ahmak mı inmeyi verir diye kasılır. Çoban sürüyü önüne katıp yaylağa yönelirken, benim bildiğim bu. İnmeyi verirse merdiven işleyen düşünsün dermiş. Bir gün çoban dihkandan izin istemiş. iyi günle rastladığından yıllıklarına karşılık verilen birkaç kuzuyu alıp gitmiş. Gittiği yerde malını çoğalta çoğalta pek bir varsıl olmuş. Hikmetinden sual olunmaz Tanrım, yıllar sonra bir hasatta Dihka'nın topraklarını kurutmuş. Yetmemiş sürülerine kıran girmiş ve toprağından bir arpa tanesi ne sürülerinden bir tek baş kalmış. Ucu bulunmaz toprak, sayısı bilinmez sürü sahibi Dihkan, borçlarını ödeyemediğinden malı mülkü de elinden alınınca dımdızlak ortada kalmış. Yoksulluktan varsıllığa tırmanmak, bir şey elde etmek olduğundan pek bir iyidir. Varlıktan yoksulluğa düşmek, elde olanı yitirme sefilliğidir. Ki kişinin kendi kusuru olmasa bile yüze bakacak yüz, göze gelecek göz bırakmaz. Neylesin Dihkan? Utancından ilinde duramayıp yollara düşmüş. Yoksul, aç, susuz. Dolana dolana kimsenin kendini tanımayacağını sandığı uzak bir ile varmış. Aç, çıplak, bitkin bir mescidin sayvanına sığınmış. Derin bir uykuya dalmış. Meğer o mescidi sonradan pek varsıl olan eski çoban yaptırmış ve iki eli kanda olsa sabah ve yatsı namazlarını orada kılarmış. Eski efendisini bütün perişanlığına karşın bir görüşte tanımış. Namazıyla niyazı bitince, açın uykusu derin olmaz kavlince usullacık dürtmüş. Uyanır uyanmaz elinden tutarak konağına götürmüş. Kapıdan girer girmez gulamlara buyurmuş. Kaptıkları gibi hamama sokmuşlar, ova keseliye hem bütün yorgunluğunu almışlar hem yumuş paklamışlar. Soğuklukta dinlenirken cariyeler koşturmuş. Kaslarına zambak özü yedirilmiş, yepyeni giysilerle yoksulu donatmışlar. Eskisi gibi kasılamasa da kamburu düzelmiş. Giyimiyle kuşamı biter bitmez selamlığa götürüp kapı eşiğinde bırakmışlar. Varsıl zamanındakinden daha zengin bir sofrayla karşılaşmak çok şaşırtmış. Ama kaç zamanın açlığını kışkırtan sofra her şeyi unutturmuş. Tanrı'ya dualar ederek eşiği aşmış, o an selamlığın içine yeri belirsiz bir neyden, çok sevdiği semailerden biri yayılmış. Kendini cennette sandığı an konak sahibinin çağrısıyla sofraya oturmuş. İlk lokmasının damağındaki izi almış onu varsıl zamanının tadına taşımış. Daha fazla dayanamayıp bu kadarı da olmaz düşüncesiyle baldırını çimdiklemiş. Canı yanınca düş olmadığını anlamış. Sevinçten mi, borçtan mı bilinmez ağlamaya başlamış. O ana dek tek sözcük etmeyen konak sahibinin dili o an çözülmüş. "Kutlu konuğum," demiş yumuşacık, sevecen bir sesle. "Allah ne işler bilir misin?" Adam ilkin cıda yemiş, maral gibi irkilmiş. Sorunun tınılarında yıllar öncesinin sesini yakalayınca zıplayıp kalkmış ve büyük bir utancın kamburu ile "Merdiven işlermiş çoğu," derken duraksayarak banı yutmuş. Çünkü artık o çoban kendi Dihkan değilmiş. Uzun süre yutkunduktan sonra ağır ağır başını kaldırmış. Yaşlı gözlerle eski çobanına bakarak ve kimini bindirir, kimini indirirmiş. "Öyleyse merdivene hoş geldiniz. Bu bir masal ama gerçek tarihte çok görülen bir mesel. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine," deyip geçmek kolay. Nasılsa bu yeryüzü bir eliften 99 anlam, bir sinekten 100 küp yağ çıkaran arif ve zariflerle dolu. Kıssadan hisseyi anlayan çıkarır, anlamayana da bir yolunu bulup anlatır. Aynen benim yapmayı düşündüğüm gibi. Ne var ki hisse çıkacak kıssayı bulmak zorunlu. Çünkü çobanla Dihkan'ın yazgısı başka, bizimki başka. O yoksul kalınca Tanrı'ya sığınmış. Biz yoksun kalınca yeni bir efendi arıyoruz. Çoğun buluyoruz da. Dokak'ın çağındaysa ne efendi aranıyor, ne efendilik taslanıyor, ne de kulluğun adı adılı anılıyor. Hangi belgeye, hangi bilgiye başvursan karşına çıkan insan. Onda da cenk var, dalaş var, dostluk ve yiğitlik var, sevda var, özlem var. Yarışma var, güleş var ama hiçbir biçimde çılgar yok. Neden acaba? İşin gizi de gizemi de orada ya. Hele bir araştır bakalım bu nasıl olmaktadır. Belki dokakın kimliğini bulur, neyin nesi, kimin fesi çıkarabilirsen anlaman kolaylaşır. Bunun önemi büyük. Çünkü danışma hiç kuşkusuz usu gücüne denk kimlik ve kişiliğin başat kuralı. Efendilerimiz de gereksinim duyunca bize danışır. Hatta efendileri yeri cennet olası anam Müneccima Hatun'un olurunu almadan seferden geçtim ava çıkmazlardı. Çünkü o biliciydi. Yıldızlarda avın verimini, seferin yengi ve bozgununu görürdü. Görüsüne aykırı davranan, avdan eli boş, savaştan bozulmuş dönerdi. Bu yüzden kaç devletin paylaşamadığı, nice güçlünün ulaşamadığı biriydi. Ama danışmanlığı efendilerinin gönlünden geçenle sınırlıydı. Dileğin danışması başka, çözümün danışması bambaşka. Birinde hem konu dar hem isteğe bağlı, diğerinde egemenliğin olmazsa olmazı. Efendilerimizin çoğun sadece bir kentin beyi. Oysa Uygur'un, Oğuz asıllı Hazar yapkusu, bütün batı illerinin egemeni. Tıpkı efendim İlhan gibi. Sonra ne olduğu bilinmiyor. Ama o çağda yapku Kağan'dan sonra gelen yetkili. Ve demir yaylı, çok güçlü, ince fikirli, pek hünerli bilinse, Oğuz'un 24 boyunun en güçlülerinden, Kınık'ın beyi olsa da, Dokak, o yüce egemenin subaşılarından biri. Bir başkomutan, evet, ama buyruğunda bir asker, güncelden bakınca pusatını çıkardığı an bencileyin biri. Divan üyesi, danışman, sorulursa yanıt, buyrulursa canla başla emek verir. Ama Dokak, hem divan üyesi, hem komutan, hem de Kınık'ın seçilmiş beyi. Koskoca bir kıtanın egemeniyle aynı düzeyde. Buyur bakalım İbni Bibi. O bir boyun seçtiği bey, sen bir efendinin atadığı yazıcısın. Onunla senin ayrımın dank etti mi? Seçilmişi Yapku da, Kağan da olsa ömür boyu yerinden edemez. Efendin sana defol dediğinde girecek delik ararsın. İşte kişinin insanlara da, olaylara da bakışını baştan sona değiştiriverecek büyülü ayrıcalık bu. Dil ne kadar kıvrak, belgelere göre o da danışman. Bildiğin üzere sen de danışmansın. Ayrımı bulursan geçmişin gizini çözersin. Ha gayret, ayıkla bakalım pirincin taşını şimdi. Bir sipahsalar bir yapkuyla eşit düzeyde olur mu? Bir çapulcu beyi kutsal halifeden üstün olursa neden olmasın? Madem çağda insan eşitliği var, her post kaçınılmaz biçimde hizmetle yükümlü demektir. Çünkü posta hizmet ayrıcalıkları yüzyıllar önce belirlenmiş toplumun düzeni. Üstün kişiler olacak ki kulları olabilsin. Üstünlüğün başat koşulu da soya çekim. Kişi çok eskilerde soylu anadan doğarsa üstün olurmuş. Sonradan baba soylu değilse dilediğince üstün olsun. Ya memluk ya da kölemen sayılmış. Ve soyluyu tüketmeden posta kurulması olanaksız kılınmış. Hizmetler arasında ayrıcalık bir usunda bir emeğinde olur. Sonuçta kahya da kuldur, halayık da. Ayrım salt efendiye hastır. Elbette bizimki gibi efendili kullu çağda. Herkesin eşit olduğu yerde efendilik taslayanı tefekorlar. Dokak, Kınık Bey'i, Yapkun'un sipahsaları, divanın üyesi tamam. Kınık Oğuz'un güçlü bir boyu, o da tamam. Sipahsalar, subaşı, komutan, onu da anladık. Bizimkiler divan üyesi değil. Zaten bizim divan da o divan değil. O karar kurulu. Bizimki danışma. Arada o kadar büyük bir ayrım var ki hafsalam alır mı? Orasını bilemem. En azından öğrenirim ya, dediği an Biruni'nin Asar-ı Bakiyası'yla Tahdit Nihayat el-Amakin'de okudukları birbirine karışarak belleğinden dökülmeye başladı. Selevk tarihinden 980, Nasrani takvimine göre İsa'nın doğumundan 1292 yıl önce. Akunların Doğu yapkusunun ordusundaki 400 er serkeşlik eder. Derhal toplanan divan bunları atla 100 günde ulaşılan 100 fersah öteye, aşağı Ceyhun'daki Kat çölüne sürer. Sürgün öncesi 400'ünü de evererek 400 avul halinde yola çıkarır. Biruni böyle mi yazmıştı? Aklımda böyle mi kalmış bilmiyorum. Bir başka bilge durakladı. Bir süre birçok adı karşılaştırdı. Herodot mu, Ebu'l-Faraç mı, Anabasis mi kesinleyemedi. Yeni bir araştırmayla belleğini tazelemeye üşendi. Düşüncesini kaldığı yerden sürdürdü. İşte onlardan biri Oğuz'un yurt açma yöntemini birebir kovanın oğul çıkarmasına benzetmişti. Haklı olmalı. Biruni Bilge'nin serkeşlik ve sürgünüyle everip yollaması birbirini tutmuyor. Kişiye sürgün cezası verilen de everip donatarak mı yollanır? Akla uygun gelmiyor. Ola ki Biruni Bilge, Sultan Kabus'u bir başka düzenin varlığıyla incitmemek için bu inceliği göstermiş. Erleri serkeşlik gerekçesiyle sürgüne göndermiş, amacı yeni bir yurt açmak olduğundan everip yolladıklarını ariflerin sezgisine bırakmıştır. Bu 400 avul, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında Ceyhun'la Seyhun'un suladığı Deşti Kıpçak'ta, Kara ve Kızıl Kum çöllerinde dört bir yanı yüce dağlarla çevrili Kat yazısına yerleşir ve Ferhat'la Şirin masalındaki gibi ırmaklardan açtıkları kanallarla suyu her yere eriştirerek çölü yeşertir. Yazıyı coşturur. Sağlık, esenlik kaynağı ürün için tarımı başlatmış. Kat, Cent, Hive, Oturar, Merv, Çinlilerin Yueki, Arapların Cürcaniye dedikleri, Gürgenç ve benzeri pek çok yerleşimi dayanıklı, korunaklı yapılarla bezeyip kentler kurmuş. Böylelikle Asya'nın batısına uygarlığı taşımış ve yüzyıllar boyunca barış ve gönenç içinde yaşamışlardı. 21. ayrımın sonu sayfa 227.